Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Necdet Tosun imzalı Mücahit Sufiler başlıklı yazıyı sunuyoruz. Tasavvufi eğitim, insanın içindeki kötü ahlakı temizlemeye, yani nefsle savaşmaya ve onu terbiye etmeye öncelik vermişse de, tasavvuf tarihi bir düşman işgali ve vatan savunması söz konusu olduğunda, tasavvuf ehlinin bu cihatlarda en ön safta yer alıp katkı sağladıklarını göstermektedir. Barış zamanı tesbih çeken eller, savaş zamanında silah çekmeyi de bilmiş, vatan uğrunda şehit veya gazi olmuşlardır. 19. ve 20. yüzyıllar Osmanlı Devleti'nin zayıfladığı ve batılı ülkeler tarafından İslam dünyasının işgale uğradığı bir dönemdi. Fransızlar Cezayir'e, İtalyanlar Libya'ya saldırmış, Yunan ordusu İzmir'den Anadolu'ya girmiş, Fransızlar Maraş'ı işgal etmişti. İngilizler Hindistan'ı sömürge valileriyle yönetiyordu. Ruslar Kafkasya ve Orta Asya'ya inip bu bölgeleri işgal etmişlerdi. Ekonomik ve askeri yönden güçlü olan ülkeler daha zayıf ülkeleri ele geçirip altın ve petrol gibi değerli madenlerini sömürüyorlardı. Bu arada ölen insanların sayısı bilinmiyordu. Bu dönemde İslam dünyasında vatan savunması ve milli mücadele hareketleri oluştu. Bu mücadeleye girişen, hatta liderlik yapanlardan önemli bir kısmı da mutasavvıflar, yani dervişler ve şeyhlerdi. Cezayir'de Emir Abdülkadir el-Cezayiri. Kadiri şeyhi olan, babasından Kadiriye tarikatı eğitimi alan, sonra Şam'da Nakşibendi şeyhi Mevlana Halid-i Bağdadi'ye bağlanan, yaşlılık döneminde Şazeliye'nin Derkaviye koluna da intisap eden Emir Abdülkadir el-Cezayiri, 19. yüzyılda Fransızların Cezayir'i işgale başlaması üzerine bu ülkedeki milli mücadelenin komutanlığını yapmış ve 1832-1847 yılları arasında ülkesinin lideri, emiri olup Fransızlara karşı savaşmıştır. Libya'da Sunusiler ve Ömer Muhtar. Şazeliye tarikatının bir kolu olarak Muhammed Senussi tarafından Libya'da kurulan Senussi'ye, 1911'den sonra İtalyanların Libya'yı işgali üzerine milli mücadeleye girişmiş bir tasavvuf ekolüdür. Vatanlarını savunmak için Ömer Muhtar ve Şeyh Ahmet Senussi önderliğinde milli mücadele vermişlerdir. Ahmet Senussi 1918'de Anadolu'ya da gelmiş, Kurtuluş Savaşı yıllarında burada kalıp destek vermiş, 1933'te Medine'de vefat etmiştir. Senegal'de Tijaniler. Fransızların Senegal'i işgale başlaması üzerine milli mücadeleye girişen bir tarikatta Tijanilerdir. Şeyh Ömer tekkesini hem manevi hem de askeri bir karargah haline getirip Fransızlara karşı mücadeleye girişti. 1854'te Senegal'in büyük bir kısmında yönetimi ele geçirdi. Kendisi şehit olunca mücadelesini önce yeğeni Ahmet Tijani, sonra bir Kadiriye müntesibi olan Ahmet Habibullah Bamba gibi sufiler devam ettirdi. Orta Asya'da Dükçi İşan. 19. asrın sonunda Orta Asya'nın Fergana bölgesindeki Nakşibendi şeyhlerinden Muhammed Ali bin Muhammed Sabır'ın lakabı Dükçi İşan idi. Bu zat 1898 yılında Andijan'da Ruslara karşı başlatılan milli mücadelenin ve vatan müdafasının önderliğini yapmıştır. Bu dönemde Rus işgalinden rahatsız olan bazı insanlar kendisinden bu konuda önderlik yapmasını talep ediyorlardı. 1898'de bugün Kırgızistan'da bulunan Oş şehrinde müritlerini ve halkı Ruslara karşı mücadeleye çağırdı. Dükçi İşan yanındakilerle birlikte Rus askerlerinin karargahına baskınlar düzenledi. Çatışmalar oldu ancak teknolojik üstünlüğü olan Rus ordusunu yenemedi. Ruslar tarafından 12 Haziran 1898'de 6 müridiyle birlikte idam edildi, vatanı için şehit oldu. Kafkaslar'da Şeyh Şamil. Nakşibendi Şeyhi Mevlana Halidi Bağdadi'nin mürit ve halifelerinden olan İsmail Şirvani çok sayıda halife yetiştirip Kafkaslar ve Tataristan'ın farklı bölgelerine göndermişti. Bu halifelerden biri Muhammed Yerai, onun halifesi Cemalettin Gazi Kumuki, onun da halifesi Ruslara karşı Kafkaslar'da milli mücadelenin komutanlığını yapan Şeyh Şamil idi. Kafkaslar'da 1829'da Ruslara karşı mücadele hareketinin lideri olarak Gazi Muhammed seçilmişti. Bu zat da Şeyh Şamil gibi Cemalettin Gazi Kumuki'nin müridiydi. Gazi Muhammed Kafkasya halklarını cihada çağıran bir bildiri neşretti. Şeyh Şamil de Gazi Muhammed'in en önemli yardımcısı oldu. Gazi Muhammed bu mücadeleler esnasında 1832'de şehit düştü. Şeyh Şamil de yaralandı. Gazi Muhammed'in yerine İmam Hamza Bey milli mücadelenin komutanı oldu. Onun da 1834'te şehit olması üzerine Şeyh Şamil Kafkaslar'daki milli mücadelenin komutanı seçildi. Uzun yıllar vatan müdafaasında liderlik yapan Şeyh Şamil, 1871'de Medine-i Münevvere'de vefat etti. Şeyh Şamil'in Rus lidere verdiği şu cevap meşhurdur. Başında bulunduğum bu kahramanların kalplerinde kökleşen zafer imanı kökünden kazınmadıkça ve en genç muhariplerimden en ihtiyar naiplerime kadar bu mübarek vatanı son dağına, son köyüne ve en son kaya parçasına kadar karış karış müdafaa etmekten beni hiçbir kuvvet men edemeyecektir. Bu uğurda bütün evlat ve ailemi kılıçtan geçirseniz, en son müridimi yok etseniz, tek başıma ve en son nefesime kadar sizinle yine dövüşeceğim. Son sözüm budur. Birinci Dünya Savaşı'nda Mevlevi Alayı. Birinci Dünya Savaşı'nın ilk günlerinde Sultan Reşat, Mevlevilerin de savaşa katılmasının Osmanlı askerine moral vereceğini düşünerek bir Mücahidin-i Mevleviye alayının kurulmasını arzu etmişti. Bu vazife o dönemde Konya Mevlana dergahı şeyhi olan Veled Çelebi'ye verildi. O da Anadolu'daki 47 Mevlevi haneden gönüllü dervişler toplayarak bir Mevlevi alayı kurdu. 1026 kişiden oluşan bu Mevlevi alayı Veled Çelebi'nin komutasında 1915'te Şam'a gidip 4. Ordu'ya katıldı ve 3 yıl orada kaldı. Bu alay daha ziyade lojistik ve sıhhiye hizmetlerinde bulunmuş, ayrıca askere moral desteği sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nda bir Kadiri Tekkesi. Eyüp'te bir Kadiri Tekkesi olan Hatuniye Dergahı'nın Şeyhi Saadettin Efendi, İstanbul'un işgal altında olduğu dönemde İstanbul'dan Anadolu'daki milli mücadeleye silah kaçırmak için tekkesini depo olarak kullandırmış bir vatanseverdi. Milli Mücadelede Nakşibendiler. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve Nakşibendi tarikatine mensup olan Özbekler Tekkesi, Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadeleye büyük bir destek vermiştir. 1920'de İstanbul düşman devletleri tarafından işgal edilince İstanbul'dan Anadolu'ya gidip milli mücadeleye katılmak isteyen aydınlar ve subaylar önce gizlice bu tekkeye gelirler, Şeyh Ata Efendi'nin misafiri olarak tekkede gizlenirler, uygun bir ortam olunca Anadolu'ya giderlerdi. Bu yolu kullanarak Anadolu'ya kaçabilenler arasında Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Celal Bayar, Halide Edip Adıvar, Mehmet Akif Ersoy, Ali Fuat Cebesoy ve Hamdullah Supi Tanrıöver gibi önemli şahıslar bulunuyordu. Bu Nakşibendi tekkesi İstanbul'dan Anadolu'daki milli mücadeleye silah kaçırmak için de bir üs olarak kullanılırdı. Ayrıca yaralanan bazı vatanperverlerin bu tekkede tedavi gördükleri bilinmektedir. Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'na katkı veren Nakşibendi şeyhlerinden biri de Şerefeddin Daistani'ydi. Bu zatın tasavvufi silsilesi şöyledir. Mevlana Halidi Bağdadi, İsmail Şirvani, Muhammed Yerai, Cemalettin Gazi Kumuki, Ebu Ahmet Suguri, Muhammed Medeni, Şerefeddin Daistani. Kafkaslardan Anadolu'ya göç eden Şerefeddin Daistani, Yalova Güneyköy'de metfundur. Yunanlıların Anadolu'yu işgali sırasında Yunan ordusu Bursa'ya geldiğinde Şeyh Şerefeddin'e bağlılarından ve sevenlerinden oluşan İmam Şamil alayı bir taraftan dağlarda çete harbi yapmış, bir taraftan da Ankara'da oluşturulan Kuvayi Milliye birliklerine asker temini için faaliyet göstermişti. Nakşibendi şeyhlerinden Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi, Rus Harbi'nde Harput'ta oluşturulan gönüllü alaylardan birinin başına komutan olarak memleket müdafasına en ön safta katılmış, askerin at, silah ve bütün ihtiyaçlarını da kendi malından karşılamıştı. Bilhassa Erzurum müdafasında büyük yararlılıklar gösterdiği bilinmektedir. Bir Nakşibendi şeyhi olan Muhammed Ziyaüddin Nurşini, 1. Dünya Savaşı'na müritleriyle birlikte katılmış, Rus ve Ermenilere karşı savaşmış, bu savaşta bir kolunu kaybetmiştir. Nakşibendi Şeyhi Halidi Bağdadi'nin mürit ve halifesi olan Taha el-Hakkari'nin halifelerinden biri Muhammed Küfrevi Bitlisliydi. Kendisinden sonra Alvarlı Efe lakaplı Muhammed Lütfi Efendi şeyh olmuştur. Erzurum yakınlarındaki Yavi'de imamlık yapan Alvarlı Efe, 1916'da Rusların Erzurum çevresini işgali akabinde katliama girişen Ermenilere karşı 60 kişilik bir askeri birlikte mücadele etti. Erzurum işgalden kurtulunca Alvar'a yerleşen Alvarlı Efe, 1956'da burada vefat etmiştir. Netice olarak tasavvuf bir ahlak okulu, tekke ve dergahlarda yaygın eğitim kurumları olmakla beraber, düşman işgaline karşı vatan savunması gibi toplumsal ihtiyaçlar vuku bulduğunda sufiler bu görevi de seve seve icra etmişlerdir. Topluma örnek ve önder olmuşlardır. Barış zamanında ahlak ve maneviyat eğitimiyle meşgul olan dervişler ve şeyhler, savaş zamanında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan mal ve canlarıyla milli mücadelelere katkı sağlamışlar, gerektiğinde şehit ve gazi olmuşlardır. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Necdet Tosun'un kaleme aldığı Mücahit Sufiler başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Şimdi de Profesör Doktor Süleyman Deli'nin kaleme aldığı Mücahitler ve Dua Ordusu başlıklı yazısını sunuyoruz. Yüce Rabbimiz kitabında korku, açlık, mallardan ve canlardan azaltmayla imtihan edileceğimizi ve ancak sabredenlerin kurtuluşa ereceğini haber vermiştir. Gerçekten de son zamanlarda imtihanlar fazlalaşmış, İslam ülkelerinde korku, açlık, mal ve can kaybı neredeyse olağan hale gelmiştir. Suriye, Filistin, Yemen, Afganistan ve benzeri gibi pek çok İslam beldesinde Müslüman kanı oluk oluk akmaktadır. Bu durumda gücümüz yettiğince mazlumları korumak, Müslümanların izzetini sağlamak hepimizin görevidir. Unutmayalım ki bu yolda canını feda eden kardeşlerimiz peygamberlikten sonra en yüksek mertebe olan şehadet mertebesine ulaşmış olurlar. Sufiler cihat meydanına çıkmadan önce nefisle mücadeleyi öne almışlardır. Zira hak yolunda malı ve canı feda edebilmenin önündeki en büyük engel kendi nefsimiz, onun bencilliğidir. Nefis alt edilince hak yolunda her tür fedakarlık bir zevk haline gelir. Nitekim ashab-ı kiram manevi terbiyelerini Peygamber Efendimizin elinden aracısız aldıkları için mallarını ve canlarını İslam yolunda feda etmek konusunda yarışmışlardır. Sayısız örnekler arasında aşağıdaki can verme yarışı ne kadar ibretliktir. Şartların gereği Bedir Savaşı'na ya Sa'd bin Haysem'e veya babası katılmak durumundaydı. Fakat ikisi de cihattan geri kalmak istemiyordu. Çözüm olarak kura çektiler. Kura Sa'd'e çıktı. Babası Haysem'e, oğlu Sa'd'e, "Yavrucuğum, bugün beni kendine tercih et de senin yerine gazveye ben gideyim," dedi. Sa'd, "Babacığım, bunun sonunda cennet değil de başka bir mükafat olsaydı dediğini yapardım," dedi. Sa'd Bedir'e katıldı ve orada şehit oldu. Babası Haysem'e de Uhud Savaşı'nda şehit oldu. Hamdolsun ki aziz milletimizin askerleri isimlerini peygamberlerinden, cihat aşklarını da onun ashabından almış, dinleri ve mukaddesatları uğrunda can fedayı ganimet bilmişlerdir. Zira Rabbimiz Yüce Kitabında şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır buyurmuş, cennete gitmenin yolunun mal ve can fedasından geçtiğini bizlere bildirmiştir. Peygamber Efendimiz İslam'ın tüm şartlarını kabul etmesine rağmen cihat ve zekata güç yetiremeyeceğini, bu ikisinden muaf tutulmasını isteyen Beşir bin Hasasiye'ye "Cihat yok, sadaka yok, peki o halde nasıl cennete gireceksin?" buyurarak candan ve maldan geçilmeden cennete girilemeyeceğini bildirmiştir. Sufiler Allah yolunda canlarını severek feda ederler. Zaten onlar bir ömür boyu nefislerine muhalefet ederek her an onu hak yolunda kurban etmişlerdir. Nitekim İslam ülkeleri düşman saldırılarına uğradığında Sufiler silah kuşanıp düşmana karşı savaşmışlardır. Akşemseddin, Aziz Mahmud Hüdayi, Osman bin Fudi, Şeyh Ömer Muhtar, Şeyh Şamil gibi Sufilerin bir kısmı bizzat silah kuşanıp savaşmış, bir kısmı da sefere katılıp orduya moral vermiştir. Askere dualarla destek verme meselesi hafife alınmamalıdır. Sufilere göre harp meydanında savaşan ordu kadar önemli olan başka bir ordu da onların arkasındaki dua ordusudur. Zira Allah Teala dua ordusunun duaları hürmetine mücahitlere zafer verir. İmam Rabbani bu durumu şöyle açıklar. Mücahit askerlere düşen vazife şeriat kılıçların altındadır sözüne uygun olarak otoritesiyle dinin yaşanmasını sağlayan devleti ayakta tutan temelleri güçlendirmektir. Onların zaferi kendi gayretleri kadar bela ehli zayıflar ve dervişlerden oluşan dua ordusuna da bağlıdır. Çünkü fetih ve zafer iki kısımdır. Birincisi sebeplere bağlı olan kısımdır ki bu fethin ve zaferin savaşan orduyla ilgili olan suretidir. İkincisi sebepleri yaratan Allah Teala'nın katından gelen fethin ve zaferin hakikatidir. Nitekim Allah Teala'nın zafer yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır şeklindeki buyruğu bu manaya işaret etmektedir ki bu da dua ordusuyla ilgilidir. Dua ordusu boyun büküklüğüyle savaşan orduyu geçerek sebepten müsebbibe Allah Teala'ya yükselmiştir. Gerçekten de halkımızın son zamanlarda ülkelerindeki iç savaşlardan kaçan çaresiz Müslümanlara kucak açması, onların dualarını alması pek çok sahada milletimizin muzaffer olmasına sebep olmuştur. Duaların orduların kaderini olan etkisini Kudüs'ün Haçlılardan kurtarılması için ömrünü harcayan meşhur mücahit Nurettin Zengi şöyle açıklar. Savaş için ayrılan bütçenin azlığından şikayet eden bir komutanı Nurettin Zengi'ye fakihlere, fakirlere, sufilere, kurralara ve diğer insanlara çokça sadaka veriyor, onlara maaşlar tahsis ediyorsun. Böyle sıkıntılı zamanlarda bu paraları onlara vermeyip de orduya harcasan çok daha iyi olur, der. Nurettin bu sözlere öfkelenerek şöyle cevap verir. Elde edeceğim zaferlerin ancak alimler, sufiler ve fakirler sayesinde bana ulaşacağına inanıyorum. Ben yatağımda uyurken hiç şaşmayan dua oklarıyla benim uğrunda savaşan insanların maaşlarını kesip de ancak beni görünce savaşan, attığı oklar bazen tutan, bazen de şaşan adamlara nasıl veririm? Allah Teala dua ordusuna verdiği manevi gücü silahlı orduya vermemiştir. Öyle ki onlar dualarıyla kaza ve kaderin sahibiyle direkt bir iletişime geçer, mukadder belayı geri çevirirler. İmam-ı Rabbani bu sırrı şöyle söyler. Üstelik dua kazayı bile geri çevirebilir. Nitekim doğru haberci Peygamber Efendimiz kazayı duadan başka hiçbir şeyi geri çeviremez buyurmuştur. Kılıç ve cihattaysa kazayı geri çevirme gücü yoktur. Dolayısıyla zafiyet ve inkisar hallerine rağmen duacılar ordusu savaşan ordudan daha güçlüdür. Ayrıca dua ordusu savaşan ordunun ruhu gibidir. Savaşan ordu onun bedeni mesabesindedir. O halde savaşan ordunun ardında mutlaka bir dua ordusunun da bulunması gerekir. Zira ruhsuz bir beden ilahi teyide ve zafere ulaşmaya ehil değildir. Bu sebeple düşmana karşı en etkin silahları, uçakları, tankları, SİHA'ları yaparken bir yandan da dünya mazlumlarına kol kanat germekten geri durmamalı, onlarla ekmeğimizi paylaşmalıyız. Hamdolsun ki halkımız, pek çok vakfımız, devlet kurumlarımız mazlumların yardımına koşmaktadır. Ümit ederiz ki onların dua okları bizim toplarımızdan, uçaklarımızdan daha etkili vazife görecektir. Yine bu dualar son zamanlardaki salgın hastalıkların halkımıza zarar vermesine engel olacaktır. Yazımızı şu hadisi şerifle bitirelim. Allah bu ümmete aralarındaki zayıfların duası, ibadeti ve ihlası sebebiyle yardım etmektedir. Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Mücahitler ve Dua Ordusu başlıklı yazısını paylaştık son olarak bu akşam Sesi Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2020 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.